Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 3. Ayrım. 2. Bölüm. Eve, polis merkezindeki ofisinde cinayet günü apartman binasının güvenlik disklerini izliyordu. Binaya girip çıkan bir sürü insan vardı. Bina sakinleri, ziyaretçiler. Lobide yan yana ilerleyen incecik sarışın ikizleri izledi. Lisanslı eskort oldukları belliydi. Bir tanesinin cep linkinden sonraki işi ayarlamasını, diğerinin o günkü payını ajandasına not almasını izledi. Bir yana banket, saat 6.45'te elinde birkaç alışveriş poşetiyle alelacele binaya girdi. Yanakları tatlı bir şekilde kızarmıştı. Mutlu diye düşündü Eve, heyecanlı. Üst kata çıkıp yeni oyuncaklarını çıkarmak ve bir an evvel oynamaya başlamak için sabırsızlanıyordu. Saçını ve makyajını yapacak, birkaç kez farklı kıyafetler deneyecek, fikrini değiştirip duracak. Belki midesindeki gerginliği biraz azaltmak için hafif bir şeyler atıştıracak. Bir randevuya hazırlanan tipik bir kadın. Randevusu bitmeden istatistik bir değere dönüşeceğini bilmeyen bir kadın. Saat 7.30'a doğru Louise'in binaya girdiğini gördü. O da hızlı hareket ediyordu ama genç doktor zaten her zaman öyleydi. Onun yüzünde coşku ya da heyecana dair bir şeyler yoktu. Dalgın ve biraz yorgun gözüküyordu. Eve izlemeye devam ederken Doktor DiMatto'nun alışveriş çantaları falan yok diye düşündü. Sadece doktor çantası ve Idaho kadar büyük bir el çantası. Pek tipik olmayan bekar bir kadın diye düşündü Eve. Sanki çoktan önündeki akşamdan keyif almayacağına karar vermiş gibi gözüküyor. Ve o da gecenin sonunda birinin ayaklarının dibinde yere çakılacağından habersiz. Louise, bir yanadan çok daha çabuk hazırlanmıştı. Saat 8.45'te kırmızı muhteşem elbisesiyle asansörden çıktı. Bu cilalı haliyle hiç de azimli, aşırı çalışan ve çelik gibi bir iradeye sahip olan idealist bir savaşçıya benzemiyordu. Zeki, seksi ve son derece dişiydi. Louise çıkarken binaya giren adamın da aynı şekilde düşündüğü belliydi. Adam çıkana kadar Louise'in kalçalarına baktı. Louise ya fark etmemiş ya da hiç umursamamıştı. Çünkü kafasını çevirip adama bakmadı bile. 18 yaşlarında bir çocuk indi asansörden. Baştan aşağı siyah deri bir kıyafet giymişti ve kolunun altında bir hava skuterı vardı. Genç çocuk apartman kapısını itekleyerek skuterını önüne doğru bıraktı. Eve'in elinde olmadan hayranlıkla izlediği bir beceri ve estetikle skuterına atlayarak gecenin karanlığında gözden kayboldu. Biryana'nın saat 9'dan hemen önce asansörden inişini izlerken kahvesini yudumluyordu. Neredeyse koşuyor diye düşündü Eve. Geç kalmak istemediği için yüksek topuklu akşam ayakkabılarıyla ayağını burkmayı bile göze almış. Saçları parlatılmış ve abonoz bir kule gibi yukarı doğru toplanmıştı. Karamel tenli zarif yüzü, heyecan ve gerginlikten hafifçe kızarmıştı. Küçük bir gece çantası vardı elinde. Kulaklarına güzel ve parlak küpeler takmıştı. Binanın çevresinden yapılan tüm taksi çağrılarını kontrol et Peabody. Acelesi var ve adamla yakınlarda bir yerde buluşmayacaksa taksiye binmiştir. Binaya giren ya da çıkan biri olduğunda kaşlarını çatarak görüntüyü yavaşlatıyor ve saati kontrol ediyordu. Güzel bir kadınmış dedi. Zeki bir kadına benziyor. Kendi dairesi ve düzgün bir işi varmış. Böyle biri neden bir randevu için sanal aleme dalma ihtiyacı duyar ki? Senin için söylemesi kolay diye mırıldandı Peabody. Eve gözlerini kısarak ona baktı. Tanrım, Dallas sen evlisin işte. Biz geri kalanlar için dışarıda maymunlar, yılanlar ve babunlarla dolu bir orman var. Sen hiç sanal alemi denedin mi? Peabody ayağa kalktı. Olabilir, ancak bu konuda konuşmak istemiyorum. Eve gülümseyerek taramayı tekrar başlattı. Evli olduğumdan çok çok daha uzun süre bekardım. Hiç sanal dünyaya sarmadım. Uzun boylu, orman kedisi gibi gözleri ve çenesinde seksi bir gamzesi olunca insanın işleri kolaylaşıyordur. Bana asılıyor musun Peabody? Sana sevgim sonsuz Dallas ama artık polislerle çıkmıyorum. Doğru bir karar. İşte geliyorlar, görüntüyü dondur. Ekrandaki saat akşam 11.38'i gösteriyordu. Geçen iki saatte Biryana'nın sanal erkek arkadaşıyla samimiyeti epey ilerlettiği belli oluyordu. Kollarını birbirlerinin beline dolamış halde gülerek içeri girdiler. Peabody ekrana yaklaşarak, "Adam muhteşem görünüyor," dedi. "Genç kız dualarının kabulü gibi. Uzun boylu, esmer ve yakışıklı." Eve hafifçe homurdandı. Adamın 1.85'ten uzun, yaklaşık 1.90 olduğunu düşündü. Koyu renk saçları geriye taranmış gür dalgalar halinde omuzlarına dökülüyordu. Cildi solgun tona sahipti. Ağzının kenarındaki ve sağ elmacık kemiğinin üst kısmındaki yapışkanlı parlak zümrüt taşlarla bu açık ton vurgulanmıştı. Gözleri de aynı canlı yeşil renge sahipti. Alt dudağının hemen orta kısmından başlayan ince bir sakal hattı çenesine doğru uzanıyordu. Aynı zümrüt tonundaki yakası açık gömleğin üzerine koyu renk bir takım elbise giymişti. Omzunda siyah deri bir çanta asılıydı. "Güzel bir çift," diye ekledi Peabody. "Bir yana birkaç kadeh alkol almış gibi görünüyor." "Hayır, kokteylden fazlası," diye düzeltti Eve ve bilgisayara bir yananın yüzünü yakınlaştırma talimatı verdi. "Gözünde kimyasal madde ışıltısı var. Adama bakalım." Adamın yüzünü yaklaştırdı. "Tamamen ayık. Morgu ara. Toksikoloji raporunu öne alsınlar. Bilgisayar, işlem yapılıyor." "Evet, evet. Hadi küçük bir çoklu görev deneyelim." Uzun süre sonra nihayet yeni bir bilgisayar ünitesi aldığından umudu vardı. Ekrandaki erkeğin bu görüntüsünü kimlik bankalarında tara. "Bir isim istiyorum." Kimlik bankaları açılıyor. Tarama şehir, eyalet, ülke ya da dünya çapında. Eve makinenin sağ tarafını okşadı. "İşte duymak istediğim sözler. New York'la başla. Güvenlik diskine devam et." "İşlem yapılıyor." Bilgisayar sessizce mırıldandı ve ekrandaki görüntü tekrar hareket etmeye başladı. Adam asansörün önünde bir yananın elini alarak dudaklarını avuç içine bastırdı. "Seyri sonlandır. Saat 11.43. İkinci asansör kaydını aç." Görüntü kayboldu ve ekranda yeni bir görüntü açıldı. Eve, flört sürecinin 12. kat yolunda da devam ettiğini görebiliyordu. Adam bir yananın parmaklarını öperek ona doğru uzandı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Daha girişken davranan bir yanaydı. Adamı kendine çekerek vücudunu vücuduna, dudaklarını dudaklarına bastırıyordu. Vücutlarının arasında dolanarak kavradığı her şeyi sıkıştıran bir yananın eliydi. Kapılar açıldığında hala birbirlerine dolanmış halde dışarı çıktılar. Eve tekrar disk değişimi talimatı verdi ve çifti dairenin kapısına doğru ilerlerken izledi. Bir yana kapıda hafifçe sendeleyerek adama yaslandı. Kapıyı açıp girdiğinde adam kapı eşiğinde bekledi. "Tam bir beyefendi," diye düşündü Eve. Adamın yüzünde sıcak bir gülümseme, gözlerinde soru soran bir ifade vardı. Eve, Brianna'nın kolunu uzatışını, eliyle adamın ceketini kavrayışını izledi. Onu içeri çekti ve kapıyı arkalarından kapadı. Hamleleri Brianna yapmış. Peabody, kaşlarını çatmış, ekrandaki boş koridora bakıyordu. "Evet, o yapmış. Ölmeyi hak ettiğini filan söylemiyorum. Sadece adam zorlamıyormuş. Yani bir yana asansörde iyice havaya girdiğinde bile adam üstelemedi. Birçok erkek, boş versene çoğu erkek, o anda elini kızın eteğinin altına daldırırdı. Çoğu erkek çarşaflara gül yaprağı da serpmez," dedi Eve. Diski ileri sardı ve bir yananın daire kapısını açtığındaki görüntüsünü dondurdu. Kimliği belirsiz şahsın kurbanın dairesinden çıkış saati. Gece 1.36. 911 çağrısının yapıldığı vakit, Louis kızın nabzını kontrol ettiğini söylemişti. Birkaç saniye şoku atlatması, birkaç saniye düşen kıza doğru koşması, sonra nabzını kontrol etmesi, sonra cep linkini çıkarıp 911'i araması desek, adamın balkondan uzaklaşıp dairede ilerlemesi ve kapıdan çıkması için yeterli bir süre. "Bilgisayar, kayda devam." "Peabody, titriyor," diye mırıldandı. "Evet ve terliyordu." "Adam koşturmuyor," diye düşündü Eve. Koridordan asansöre doğru ilerlerken gözleri sağa sola dönerek kapıları kontrol ediyordu. Ama koşmuyordu. Adamın asansörde sırtı duvara yaslı, deri çantasını göğsüne doğru bastırmış halde aşağıya inişini izlediler. "Adam hala düşünebilecek bir durumda," diye düşündü Eve. Asansörü lobi değil de zemin katına indirecek kadar dikkatli düşünebiliyormuş. Binadan çıkış için ön kapıları değil, teslimat kapılarını kullanmıştı. Dairede mücadele izi yok. Kadının ölüm saatiyle yere düşmesi arasında adamın etrafı düzenlemesine yetecek kadar vakit yok. Ama kadının yere düşmeden önce öldüğü kesin, adam onu aşağı atmadan önce öldüğü diye ekledi Yves. Bir yana bir uyuşturucu almış ama dairesinde uyuşturucu filan yok. Laboratuvara, şarap şişesine ve bardaklara da bakmalarını hatırlatalım. Sonra eve gidip biraz yat. Fini'yi arayacak mısın? EDB'nin Brianna'nın bilgisayarına bakması, şüpheliyle yazışmalarını bulması, karşı hesabı izlemesi gerekecek. Haklısın. Eve ayağa kalktı. Hata olduğunu bilmesine rağmen oto aşçıya bir fincan kahve siparişi daha girdi. Kişisel meselelerini rafa kaldırıp işini yap Peabody. McNabb'e aynı emri verirseniz sevinirim efendim. Eve arkasını döndü. Seni rahatsız mı ediyor? Evet. Yani tam olarak değil. Peabody derin bir nefes aldı. Hayır. Ne o zaman Peabody? Sadece ben onu bıraktığımdan beri yattığı tüm ateşli kadınları ve cinsel hayatının nasıl hareketli olduğunu bildiğimden emin olmaya çalışıyor. Ve bunları yüzüme karşı söyleyecek cesareti bile yok. Ama sadece duymamı sağlıyor. Kulağa hayatına devam ediyormuş gibi geliyor. Onu sen bıraktın Peabody. Üstelik Charles'la görüşüyorsun. Ama Charles'la aramızda öyle bir şey yok diye bastırdı Peabody. Arkadaşı olan seksi lisanslı eskorttan bahsediyordu ve hiç sevgili olmamışlardı. Sana söylemiştim. Ama McNabb'e söylemedin. Eve, Peabody'nin konuşmaya hazırlandığını görür görmez, senin meselen beni ilgilendirmez dedi hızla. Gerçekten beni ilgilendirmez. McNabb de şehirdeki her dişiyle oynaşmak istiyorsa ve işine engel olmuyorsa yine beni ilgilendirmez. Seni de ilgilendirmez. Morga ve laboratuvara öncelikli isteklerimizi ilet, sonra eve gidip dinlen. Saat 8'de rapor vereceksin. Eve tek başına kaldığında çalışma masasına oturdu. Bilgisayar, kimlik taramasındaki durum ne? %88.2'si tamamlandı. Eşleşme yok. Taramayı eyalet çapına genişlet. Olumlu. İşlem yapılıyor. Eve kahvesini alarak arkasına yaslandı. Bir an evvel Brianna Bankhead için adalet istiyordu. Sistemine yüklediği onca kafeine rağmen Eve, ofisinin zemininde evindeki büyük ve boş yatağından çok daha rahat bir şekilde uyudu. Uyandığında bilgisayarı kontrol etti ve kimlik sorgusunda hala bir şey çıkmadığını gördü. Bir fincan daha kahve alarak küçük soyunma odasına girdi. Yüzünü yıkadı, saçlarını elleriyle düzeltti ve Rourke'un gömleğinin kollarını kıvırdı. EDB'de yüzbaşı Feeney'in ofisine girdiğinde saat 8'i biraz geçiyordu. Feeney sırtı kapıya dönük halde kendi oto aşçısının başındaydı. Eve gibi o da gömleğinin kollarını yukarıya doğru kıvırmıştı. Silah koşumu takılıydı. Fırça gibi sert kızıl saçları muhtemelen o sabah tarak yüzü görmüştü ama yine de Eve'inkinden daha düzenli görünmüyordu. Eve ofise girerek havayı kokladı. Bu koku da ne? Feeney hızla arkasını döndü. Uzun, tazıyı andıran yüzünde şaşkınlık vardı. Ve suçluluk diye düşündü Eve. Hiçbir şey. Ne var ne yok? Eve tekrar havayı kokladı. Çikolatalı kek. Burada çikolatalı kek var.
Kes sesini Dallas.
Feeney hızla onun yanından geçerek ofisin kapısını kapattı. Tüm birimin buraya dolmasını mı istiyorsun? Feeney, kapalı bir kapının yeterli olmayacağını bildiğinden kilidi de çevirdi. Ne istiyorsun? Çikolatalı kek istiyorum. Bak Dallas, karım bir sağlık çılgınlığına kapıldı. Bugünlerde bizim evde ağzına tofu ve rehidre edilmiş sebze dışında tek bir lokma koyamıyorsun. İnsanın arada bir yağ ve şeker alması gerek, yoksa tüm sistemi çöker. Katılıyorum. Tamamen seni destekliyorum. Bana da çikolatalı kek ver. Lanet olsun. Feeney, oto aşçıya giderek kapağını açtı. İçinde yarım düzine kadar çikolatalı kek vardı. Hafifçe ısıtılmışlardı ve tazecik kokuyorlardı.
Yüce Tanrım, taze çikolatalı kek.
Bir sokak aşağıda bir fırın var. Her sabah birkaç tepsi taze kek çıkarıyor. Adi herifler bir tanesine ne kadar para istiyorlar biliyor musun? Eve, Şimşek hızıyla uzanarak bir tanesini kaptı ve hemen ısırdı. Ağzı çikolata ve kremayla dolu bir halde,
''Tanrım,
ne kadarsa değer.'' dedi.
''Sessiz ol.
Anlarlarsa kapıyı bile kırabilirler.'' Fini de bir kek alarak keyifle ısırdı. ''Kimse sonsuza kadar yaşamak istemez değil mi? Karıma da diyorum, ben bir polisim. Polisler zaten her gün ölümle burun buruna gelir.'' ''Çok haklısın. Jöle de var mı?'' Eve uzanamadan önce Fini zeki bir manevrayla o tahçının kapağını kapadı. ''Yani polisten ölümle burun buruna çalışıyorsan arada bir de damarlarına biraz yağ göndermenin kime ne zararı var?'' ''Ve cidden leziz bir yağ.'' Eve parmak uçlarını yaladı. Aslında ikinci bir kek için ona şantaj yapabilirdi ama tadında bırakmanın daha iyi olacağına karar verdi. ''Dün gece kaldırıma çakılan bir kurbanımız var. İntihar mı?'' ''Hayır, düşerken zaten ölüymüş. Adli tıp raporunu bekliyoruz. Birkaç tane de laboratuvar raporu var ama seks cinayeti gibi gözüküyor. Sanal alemden tanıştığı biriyle randevusu varmış. E-posta sevgilileri. Elimde kurbanın dairesine girerken ve çıkarken çekilmiş görüntüleri var. Ama kimlik eşleşmesinden şimdilik bir sonuç çıkmadı.'' Kızın bilgisayarından adamın izini sürmeni istiyorum. Bilgisayarı sizde mi? Evet, delil bölümünde tutuyorum. Kurban Biryana Banket, dava dosyası H78926B. İlgilenmesi için birini görevlendiririm. Teşekkür ederim. Eve kapıdan çıkmadan önce duraksadı. Fini, eğer McNab'i görevlendireceksen ondan bilmiyorum işte... Peabody'nin yanında konuştuklarına dikkat etmesini ister misin? Fini'nin yüzünde keklerin yarattığı ışıltı birden sıkıntılı bir solgunluğa dönüştü. Tanrım, Dallas yapma. Biliyorum, biliyorum ama ben Peabody ile uğraşıyorum, sen de McNab'le uğraşacaksın. Belki de ikisini bir odaya kilitleyip aralarındaki şeyi çözene kadar çıkmalarına izin vermemeliyiz. Bunu da bir seçenek olarak tutalım. Kurbanın bilgisayarından bir şey çıkarsa hemen bana haber ver. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33. Devamı 4. ayrımda.